Ayrım 22. Neden öldürüldüler? 3. kitap. Dipsiz Kuyu. Orhan Tüleylioğlu. Sayfa 268. Uğur Mumcu. Bahriye Üçok. Frankfurt, laikliğin dirençli ve imanlı savunucusu Bahriye Üçok'un ölümünü Frankfurt'ta öğrendim. İçim acıyla doldu. Bahriye Üçok, Ankara Hukuk Fakültesi'nin emekli siyasal tarih profesörü Atatürkçü Aydın, tarih ve dil bilgini Coşkun Üçok'un eşiydi. Karı koca Üçoklar, bütün yaşamları boyunca hep laikliği savundular. Profesör Coşkun Üçok, 2 yıl önce aramızdan ayrıldı. Son yıllarda sürekli ölüm tehditleri alan Bahriye Üçok da profesyonelce düzenlenen bir suikast ile öldürüldü. Üçok, 26 Eylül günü Almanya'nın Tübingen kentinde İslam'da kadın ve laiklik konusunda bir konferans vermişti. Üçok, Berlin Türk Bilim ve Teknoloji Merkezi tarafından düzenlenen laiklik ve demokrasi konulu bir konferans vermek üzere önümüzdeki günlerde Berlin'e gidecekti. Turan Dursun da öldürülmeseydi, Almanya'nın çeşitli kentlerinde din ve laiklik konularında konuşmalar yapacaktı. Bahriye Üçok niçin öldürüldü? Bu sorunun yanıtı bellidir. Atatürk ilkelerini savunduğu için. Evet, bunun için. Üniversite ve yüksekokullarda kız öğrencilerin başörtü takmalarının İslam dini ile ilgisinin bulunmadığını, türban ve başörtünün bir takım tarikatların bayrağı gibi kullanıldığını kanıtladığı için. Ne acı ve ne yazık ki, ülkemizde Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün ilkelerini savunmak artık bir cesaret işi olmuştur. Profesör Muammer Aksoy da Atatürk ilkelerini inançla ve dirençle savunduğu için öldürüldü. Ülkemizin aydınlık yüzlü, ilerici ve namuslu aydınları, karanlık güç ve örgütlerce ard arda öldürülüyorlar. Kubilay'ı kör testereyle boğazını kesip öldürenler, bugün birer birer hortlayıp Atatürkçü aydın avına çıkıyorlar. Devlet bütün bu olup bitenleri tribünlerden seyrediyor. Soygun, gasp ve cinayet gün geçtikçe çoğalıyor ve terör her gün biraz daha artıyor. Devlet bu kanlı gösterileri gözünün ucuyla izliyor, tıpkı 12 Eylül öncesinde olduğu gibi. İslami Hareket adlı örgüt, Aksoy'u da Üçok'u da öldürdüklerini açıklıyor. Bu örgütü kimler yönetiyor? Bu örgüt, bir komşu ülkeden mi yönetiliyor? Bu örgütün Almanya'da adamları ve silahlı militanları mı var? Kim bunlar? Bunların kim olduklarını bulup ortaya çıkartmak devletin görevidir. Devletin görevi bu gibi konularda teori üretmek değil, cinayetlerle ilgili somut kanıtlar bulmaktır. Aksoy cinayeti susturucu takılmış bir silah ile işlendi. Çetin Emek cinayetinde de susturucu kullanıldı. Cinayetlerde izlenen yöntem bu cinayetlerin profesyonel ellerce işlendiğini gösteriyor. Kimler uçlarına susturucu takılmış silah kullanır? Kimler bu tür bombaları yapabilir? Ve daha da önemlisi, kimler cinayetlerden sonra polisin giremeyeceği yerlere gizlenebilirler? İslamcı terör örgütleri kimler? Bunları kim kurmuş? Teröristlerin rahatça girip çıktıkları yabancı elçilikler var mı? Türkiye'de son yıllarda öldürülen yabancılar kimler? Kimlerin Avrupa'da ve özellikle Almanya'da bu tür örgütlerle ilişkileri var? Bunlara benzer cinayetler nerelerde, ne zaman ve kimler tarafından işlenmiş? Bu cinayetler önlenmezse, yalnızca Profesör Aksoy gibi, Doçent Bahriye Üçok gibi, gazeteci Çetin Emeş gibi ve Turan Dursun gibi Atatürkçü aydınlar değil, demokrasinin kendisi de terör kurbanları arasına girecektir. Cumhuriyet, 9 Ekim 1990. Baskı. Dün Bahriye Üçok'u on binlerce yurttaşın katıldığı anlamlı bir törenle toprağa verdik. Bugün de TBMM'de başörtü konusuyla ilgili yasa görüşmelerini izleyeceğiz. Ne diyeceksiniz? İlginç ve dramatik bir rastlantı. Başörtü konusu, ANAP içindeki bir grubun bir çeşit ideoloji bayrağı oldu. Bu grup ne yapıp yapıyor, başörtüyü yasa maddeleri arasına sokuveriyor. 1988 yılında böyle yaptı, şimdi de böyle yapıyor. ANAP'taki başörtücü grup, yükseköğretim yasasındaki lisans öğrenimleri ile ilgili maddeler görüşülürken, getirdikleri bir ek madde ile başörtü yasağını kaldırmış. Anayasa Mahkemesi de eski Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in başvurusu üzerine bu yasa maddesini iptal etmişti. Getirilen ek madde şöyleydi. Yükseköğretim kurumlarında dershane, laboratuvar, klinik, poliklinik ve koridorlarda çağdaş kıyafet ve görünümde bulunmak zorunludur. Dini inanç sebebiyle boyun ve saçların örtü ve türbanla kapatılması serbesttir. Bu madde Anayasa Mahkemesi'nce 1989 yılının 7 Mart günü iptal edildi. Anayasa Mahkemesi kararları, yasama, yürütme ve yargı oranları ile idare makamlarını gerçek ve tüzel kişileri bağlamaz mı? Anlaşılıyor ki Anayasa Mahkemesi ANAP grubunu bağlamıyor. Bağlamadığı için ANAP, iptal edilen bir yasa maddesini bir başka yasaya sokarak yeniden getiriyor. Bu kez madde şöyle. genel ahlak, adat ve yürürlükteki kanunlara aykırı olmamak kaydıyla yüksek öğretim kurumlarında kılık ve kıyafet serbesttir. Tesettür. İslamcı akımların, İslamcı rejimlerin ve tarikatların birer simgesi, birer bayrağı gibi kullanılıyor. Tesettüre karşı çıkanlar da ölüm listelerine alınıyor. Profesör Aksoy, üniversitede başörtü takılmasına karşı başlayan tepkilerin sözcüsü olmuş, bu uygulamaların durdurulması için Danıştay'a açılan dava dilekçesini hazırlamış, Doçent Bahriye Üçok da yazı ve konuşmaları ile yüksekokullardaki başörtü sorununun dinsel değil, siyasal nedenlere dayandığını kanıtlamıştı. İslami Hareket adlı bir terör örgütü de, üniversite ve yüksekokullarda başörtü takılmasına karşı çıkan ve bu uğurda savaş veren, yazılar yazan, uğraşan, çalışan, didinen, konferanslarda ve açık oturumlarda konuşan Profesör Muammer Aksoy ile Doçent Bahriye Üçok'u bu nedenle öldürüyor. Bu ortam ister istemez hem yüksek öğretim kurumlarında hem TBMM üzerinde bir baskı yaratıyor. Amaç da bu. Dün alçakça bir cinayeti kurban giden Bahriye Üçok'u on binlerce kişiyle birlikte toprağa verdik. Törene TBMM Başkanı Kaya Erdem, CHP Genel Başkanı İnönü, DYP Genel Başkanı Demirel, HEP Genel Başkanı Fehmi Işıklar, CHP, DYP ve HP milletvekilleri katıldılar. Gözlerimiz TBMM'den Maltepe Camii'ne kadar yan yana yürüyen liderlerin arasında DSP Genel Başkanı Ecevit'i aradı. Ecevit törende ve yürüyüşte yoktu. Herhalde çok önemli ve ivedi bir örgütsel işi çıkmıştı. Bu yüzden canını laiklik uğruna veren Üçok'un cenazesine gelememişti. Profesör Aksoy'un cenaze törenine İnönü bir parti toplantısı nedeniyle katılamamıştı. Üçok'un cenazesine de herhalde aynı özür gerekçeleriyle Ecevit katılmamıştı. Dün cenazedeydik, bugün meclisteyiz. Bugün TBMM'de dramatik bir oylama yapılacak. ANAP'ın liberali, hareketçisi ve selametçisi yüksek öğretim yasasına ek madde getiren tasarıya olumlu oy verip bugünlük başörtüyü, türbanı ve yarın içinde çarşafı yasal güvenceye bağlayacak. İslamcılar, ANAP'taki liberallerin de unutulmaz destek ve oylarıyla bir adım daha atacaklar. Ve sosyal demokrat sol, İslamcı örgütlerin bombalarıyla paramparça olan laik ve ilerici aydınların tabutlarının başında bile bir araya gelemeyecek. Cumhuriyet 10 Ekim 1990. Bir tehlike. Günümüzde en büyük tehlikelerden biri halkı siyasal ve ideolojik nedenlerle birbirine düşürmektir. Bunun acısını 12 Eylül öncesinde hep birlikte yaşadık. Gençlik kesimi devrimci ve milliyetçi diye ikiye bölündü. İkiye bölünen gençlik de birbirine karşı silahlandırıldı. Bugün de buna benzer bir tehlike kapımızdadır. Bu tehlike, halkı inananlar ve inanmayanlar diye ikiye ayırmaktır. Bu ayrım bir kez yapılırsa gerisi kolay. Bundan sonra sıra bu kesimleri silahlandırmaya gelir. İnananların inanmayanlara karşı cihadı başlar. Bu cihat silahlı çatışmaya yol açar. Bu silahlı çatışmanın sonunda da en çok silaha sahip kuruluş gelir, yönetime el koyar. Olacağı budur. Oysa Türkiye'de inananlar ile inanmayanlar arasında bir savaş yoktur. Savaş varsa din duygularını ve dince kutsal kavramları kendi çıkarları için sömürenler ile laik devleti savunanlar arasındadır. Örneğin İslami Hareket adlı terör örgütünce öldürülen Profesör Muammer Aksoy, Allah'a inanan bir insandı. Doçent Bahriye Üçok da dinine bağlı bir öğretim üyesiydi. İnananlar ve inanmayanlar ayrımı yapay bir ayrımdır. Hiçbir dayanağı olmayan bu ayrım zorlamalarla oluşturulmaktadır. Atatürk'ün laiklik ilkesi, inananın inanmayana, inanmayanın da inanana karışmadığı bir düzen getirmişti. Bu düzende siyasetçilerin elleri camilerden çekilmiş ve din ve vicdan özgürlüğü sağlanmıştı. Laiklik, din ve vicdan özgürlüğünün de güvencesiydi. Şimdi bu güvenceyi de ortadan kaldırıyorlar. Kaldırmakla da kalmıyorlar, inananlar ile inanmayanlar ayrımı yaratarak toplumda çok büyük çatışmalara da yol açıyorlar. Bunları yapanlar da İslamcı grupları içindeki küçük azınlıklardır. İslamcı kesim çoğunlukla bu tür terör eylemlerinden yana değildir. Bu yüzden İslamcı terör örgütlerinin bu alçakça eylemlerini dinci kesimlerin tümüne mal etmek çok yanlış olur. Yanlış olduğu gibi bazılarının zorla oluşturmaya çalıştıkları inananlar ve inanmayanlar ayrımını da körükler. İslamcı kesimlerin bu cinayetleri açıkça kınamaları gerekir. Katile, sahip olduğu dinsel görüşe ve ideolojiye göre rütbe verilmez. Cinayet cinayettir, katil de katildir. Kan dökücülüğün özrü olmaz. Kürt kökenli milletvekili eğer PKK terörünü kınamaz, İslamcı siyasetçi cinayetleri karşı çıkmaz, Marksist aydın, sol terörü açık ve seçik biçimde suçlamazsa aynı kısır döngülere yine gireriz. Bugünlerde devlete düşen görev cinayetlerle ilgili teori oluşturmak değil, suç kanıtı bulmaktır. Bulamazsa o zaman kitleler bir büyük eylemle kolayca birbirlerini düşürülür. Bu işlerin profesyonelleri de vardır, unutmayalım. Sınırlarımızın ötesine bir savaş çıkmak üzere. Bu olası savaşta Türkiye, izlediği yanlış siyaset yüzünden şimdiden taraftır. Orta Doğulu terör örgütleri, kabul etmek gerekir ki terör eylemlerinde herkesten çok daha deney sahibidir. Tam bugünlerde bu deneyi görmüş teröristler, bizdeki bazı terör örgütleriyle anlaşıp birlikte eylem yapamazlar mı? Taşeronluk, yalnız inşaat sektöründe olmaz, terörde de olur. Cumhuriyet, 12 Ekim 1990. Tesettür. Son yıllarda İslam'da tesettür konusu, bir siyasal kavganın hem amacı hem konusu oldu. Burada yasalar çıkarıldı. İslami Hareket adlı bir terör örgütü de Profesör Muammer Aksoy ve Doçent Bahriye Üçok'un tesettür konusunda takındıkları tavır nedeniyle öldürdüklerini ileri sürdü. Tesettür örtünme demektir. Kur'an'da örtünme 3 ayrı surede yer alır. Ashab suresi, Nur suresi ve Arap suresi. Ashab suresinin 58. ayetinde inanan erkek ve kadınları yapmadıkları bir şeyden ötürü incitenlerden söz edilir. Bunların iftiracı oldukları yazılır. 59. surede de kadınların bu iftiralarla karşılaşmamaları için dışarıya çıkarlarken üstlerini örtü almaları istenir. Kadınların dışarıda örtülü gezmeleri onların hür ve namuslu bilinmeleri içindir. Örtülü gezerlerse bu iftiralardan kendilerini korumuş olurlar. Nur suresinin 30. ayetinde de erkeklerin gözlerini mahrem yerlerden çevirmeleri ve mahrem yerlerini de kadınlardan korumaları istenir. 31. surede de kadınların süs eşyalarını görünen kısımlar müstesna olmak üzere göstermemeleri, bunun için de başörtülerini boyun ve göğsü kapayacak biçimde örtmeleri isteniyor. Arap suresinin 26. ayetinde ayıp yerleri örtecek giyimlilikle sizi süsledik denir. 27. ayette de şeytanın Adem ile Havva'yı ayıp yerlerini göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı anlatılır. Türban bir Hint başlığıdır. Kur'an'da yeri yoktur. Eğer genç kızlar baştan aşağı örtüneceklerse, bu da başörtü ve türban ile olmaz, bunun için cilbab adı verilen çarşafın örtülmesi gerekir. İslami kurallara uyulacaksa, o zaman bu yasaları hazırlayan ve tesettürü savunan erkekler de batılı giysiler yerine TBMM'ye cübbe ve sarıkla gelsinler. Türkiye'de dini duygular ve dince kutsal kavramlar, siyaset işportacılarının ellerinde birer seçim malzemesi gibi kullanılıyor. Tesettür yasalarını destekleyen ve oy verenler arasında özel yaşamlarındaki çapkınlık öyküleri dilden dile dolaşanlar da vardır. Ne diyeceksiniz bunlara? İslam'da Greco-Roman, çapkınlıkta serbest. Bırakın bunları, siz hiç İmam Hatip okulları açılsın diye yeri göğü inletenlerden bir tanesinin oğlunu imam ve hatip yapmak için bu okullara gönderdiğini gördünüz ya da duydunuz mu? Ben görmedim ve duymadım. Hep din sömürüsüdür bunlar, hep. Tarikat, siyaset ve ticaret. Model bu. İslami kurallar bu kadar geçerliyse, o zaman neden Kur'an'ın faizi yasaklayan ayetleri görmezlikten gelinir? Bakara suresinin 275. ayeti ne diyor? Faiz yiyenler, mahşerde ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Ekonomik düzeni faiz esasına dayatmakta İslam açısından hiç sakınca yok. O zaman akla ne Kur'an gelir, ne sure, ne ayet. Bastır parayı, al faizi. Tesettürde İslamcı, faizde batıcı. Bunlar hep din semürüsüdür. Din duygularının ve dince kutsal kavramların siyasal ve ticari amaçla kullanılmasıdır. Tarikatlar niçin bu kadar ticaret içindeler? Siyaset niçin tarikatların egemenliğindedir? Devlet niçin bu tarikat ve ticaret ilişkisinin karargahı haline gelmiştir? Türkiye'de inananlar ile inanmayanlar savaşı yok. Hiç de olmadı. Bir savaş varsa bu savaş din duygularını ve dince kutsal kavramları siyasal amaçlarla sömürenler ile işçinin, memurun, köylünün emeğini savunanlar arasındadır. Tesettür neyin örtülmesi için kullanılıyor? Genç kızlarımızın başlarını örtmek için mi? Hayır, bütün bu ayıpları gizlemek için. Cumhuriyet, 18 Ekim 1990. Sayıldık mı? Başbakan Akbulut, Gümüşhane'de İslami terör yok demiş. Yıldırım Bey bu sözleri, terörde ayrım yapılmaz, terörün sağı solu, İslamcısı laiği olmaz, terör terördür anlamında kullanmışsa kendisini kutlarız. Yok eğer Yıldırım Bey kardeşimiz bu sözleri İslamcı terör örgütleri yoktur anlamında kullandıysa o zaman söylenecek çok söz vardır. Muhterem Yıldırım Bey kardeşimiz 12 Eylül'den önce Erzincan AP İl Başkanı'ydı. O günlerde AP Genel Başkanı Demirel, 2. MC Hükümeti Başbakanı iken bana savcılar suç işliyor dedirtemezsiniz diye bir demeç vermişti. Savcıların ne gibi cinayetler işledikleri, ne gibi soygunlara karıştıkları belli olunca bizler Demirel'e bu sözlerini çok anımsattık. Yıldırım Bey kardeşimizin sözleri Demirel'in 12 Eylül öncesi söylediği bu sözleri anımsatıyor. Müslüman kesimin büyük bir çoğunluğu teröre karşıdır. Bu gerçekçi bir gözlem ve doğru bir yargıdır. Ancak bu gerçek, Müslüman kardeşler ve Hizbullah gibi terör örgütlerinin görmezlikten gelinmesine yol açmaz. Terör örgütleri çeşit çeşittir. Kendisini Marksist-Leninist ilan eden terör örgütleri de vardır, İslamcı ideolojiyi bayrak yapanlar da. Profesör Muammer Aksoy, gazeteci Çetin Demet, eski müftü Turan Dursun ve doçent Bahriye Üçok, İslamcı terör örgütleri tarafından mı öldürüldüler, yoksa bu cinayetleri işleyenler İslamcı örgütlerin adlarını mı kullanıyorlar? Bunları ortaya çıkarmak Yıldırım Bey'in başında bulunduğu hükümetin görevidir. Yıldırım Bey kardeşimizin son açıklaması yeni bir akbulut fıkrası değilse çok vahim bir yanılgıdır. Cumhuriyet 23 Ekim 1990. Belirtiler. Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcısı Nusret Demiral, doçent Bahriye Üçok'a gönderilen bombalı paketin İRA tarafından kullanılan türden olduğunu açıkladı. Kısa adıyla İRA olarak bilinen İrlanda Kurtuluş Ordusu, terör dünyasında bombalama teknikleriyle tanınıyor. Benzer teknikler İran yanlısı Hizbullah örgütünce de kullanılıyor. İran'ın 1984 yılı Ekim ayında Brighton'da Grand Hotel'da İngiltere Başbakanı Bayan Thatcher ve hükümet üyelerine karşı düzenlediği bombalı suikast girişimiyle Hizbullah örgütünün 18 Nisan 1983 günü Beyrut'ta Fransa ve Amerikan Büyükelçiliklerine karşı düzenlediği 50 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalama eylemi birbirine benzer terör yöntemi olarak dikkat çekiyor. Son yıllarda en çok kullanılan ve geliştirilen teknik de uzaktan kumandalı bombalama yöntemidir. Bu yöntem İrlanda'da Lord Mountbatten'a düzenlenen suikastta ve Kuveyt'te 1983 Aralık ayında Fransa ve Amerikan Büyükelçiliklerine karşı düzenlenen bombalama eylemlerinde kullanıldı. İran'ın geliştirdiği yeni bombalama yöntemini Projectile Controlled Improvised Explosive Device adı veriliyor. Uçaklara dedektörlerin saptayamadığı plastik bomba yerleştirme eylemleri de özellikle son yıllarda yoğunlaşıyor. Bunlar bu dünyada terörün yeni hazırlıklar içinde olduğunu gösteren güçlü belirtilerdi. Türkiye'de terörün yeniden başlatılacağına ilişkin belirtiler, geçen yıl Kasım ve Aralık aylarında ortaya çıkmaya başlamıştı. Nerede mi? Önce İspanya'da. İspanyol polisi 1989 yılı Kasım ayının ortalarında düzenlediği bir operasyon sonucunda da 50 Kürt'ü uyuşturucu maddeyle yakalamış, İspanya Ulusal Televizyonu olay hakkında şu açıklamayı yapmıştı. Ülkemiz İspanya son zamanlarda çok büyük çaplı bir Kürt cebekesinin Connection Kurdo, uyuşturucu kaçakçılık faaliyetinin merkezi durumuna gelmiş bulunmaktadır. Merkezi İstanbul olan söz konusu kaçakçılık şebekesi elemanlarının tamamı Kürt kökenli olup, bağımsız bir Kürdistan için savaşan Kürt gerilla örgütlerine para ve silah dağıtmaktadırlar. %80 saflıktaki eroin satışından sağlanan paralar, ileride silaha dönüştürmek için İsviçre bankalarına aktarılmaktadır. Çoğumuzun gözünden kaçan birinci belirti buydu. İkinci belirti de yine İspanya'da Aralık ayında ortaya çıktı. İspanya'nın Valencia ve Madrid kentlerinde İslamcı Hizbullah örgütüne bağlı 10 kişi çok sayıda patlayıcı madde ile yakalandı. İspanyol polisi ele geçen bomba ve patlayıcı maddelerin Avrupa'nın çeşitli kentlerinde düzenlenecek eylemlerde kullanılacağını ileri sürdü. Bu iki belirti o günlerde gazetemizde hem haber hem de yorum olarak yayımlandı. Türkiye son yıllarda silahlı Kürt örgütleriyle İslamcı terör örgütlerinin eylem alanı haline gelmiştir. İspanya'da eroin ile yakalanan Kürtler ile patlayıcı madde ve bombalarla yakalanan İslamcı teröristler terörün Türkiye'de başlayacağı yolunda birer belirti ya da ipucu olabilirdi. Bunu değerlendirmek de devletin işiydi. Üçüncü belirti İstanbul'da Sağmalcılar cezaevindeydi. Cezaevlerinden kaçan dev sol örgütü militanları da sol terörün başlayacağını gösteren belirti sayılabilirdi. Dördüncü belirti de silahlı soygun olaylarıydı. Son bir yıl içindeki soygunlar da terörün başlayacağını gösteren bir başka belirtiydi. Son bir yılda yalnızca İstanbul'da silahlı soygunlarda 2 milyar 707 milyon 565 bin TL para ve 29 milyar 616 milyon TL'lik kıymetli evrak çalınmıştır. Dünkü kuyumcu soygununda da 300 milyonluk altın çalındı. Silahlı soygundan elde edilen bu paraların bir kısmının silah alımı için kullanıldığını geçmişte yaşanan deneylerden biliyoruz. Bu silahlı soygunlar da terörün başlayacağını gösteren bir başka belirtiydi. 12 Eylül 1979 ile 12 Eylül 1980 arasında 2209 silahlı soygun olayı yaşanmış, aynı süre içinde 4614 bombalama olayıyla karşılaşılmıştır. Silahlı soygun ile terör ilişkisi matematiksel kesinlikle ortadadır. Devletin görevi bütün bu oluşumları zamanda değerlendirip gereken önlemleri almak olmalıydı. Bu belirtiler değerlendirilemedi ve tabii önlemler alınmadı. Terör bu aymazlık içinde göz göre göre geldi ve ülkemizde ard arda can almaya başladı. Dünyada bu alanda ne gibi olaylar yaşanıyor, ne gelişmeler oluyor, ne gibi yayınlar yapılıyor? Bunları izlemek, araştırmak ve yazmak basının görevidir. Suç örgütlerini izlemek ve yakalamak da devletin görevidir. Basın bu konuda hiçbir araştırma yapmaz. Devlet de oturduğu yerde yalnızca terör eylemleri ve örgütlerle ilgili teoriler oluşturmakla yetinirse yine 12 Eylül öncesi çıkmazlara ve açmazlara sürükleniriz. Cumhuriyet 24 Ekim 1990. Yok mu? Son günlerin en önemli konusu terördür. Terörün körfez bunalımına koşut olarak yoğunlaşıp artması da büyük olasılıktır. 1967 Arap-İsrail Savaşı'ndan sonra terörün nasıl başladığı ve yayıldığı da herhalde biliniyor. Bu gelişme ve olasılıklar İslamcı terör olgusunu da akla getiriyor. Dünyada terör yöntemleri kullanan İslamcı örgütler yok mu? Var. Örneğin Mısır'daki Müslüman kardeşler var, İran kökenli Hizbullah var. Bunların Muammer Aksoy, Çetin Demeç, Turan Dursun ve Bahri Üçok cinayetleriyle ilgileri var mı? Bu konuda herhangi bir kanıt yok. Öldürülenlerin kimlikleri, yaşamları boyunca uğruna savaştıkları ilkeler, bu cinayetlerin İslamcı terör örgütlerince işlendikleri kuşkusunu doğuruyor. Başka olasılıklar söz konusu olamaz mı? Olur. Niçin olmasın? Öyle karmaşık bir dünyada yaşıyoruz ki, ülkemizi destabilize etmeyi düşünen ve bundan körfez bunalımı nedeniyle siyasal çıkar elde etmeyi uman devletler de aynı cinayetleri işletebilirler. Bu tür cinayetleri para karşılığı işleyebilecek suç örgütleri de bulunabilir. Böyle suç örgütleri bulunabileceği gibi yurt dışından gelecek talimatlar uyarınca bazı taşeron suç örgütleri de aynı cinayetleri işleyebilirler. Bunları bir yana bırakalım, Türk yakın tarihinde adam öldürmek için fetva verenler nasıl unutuluyor? Şeyhülislam Dürrizade El Seyit Abdullah'ın Mustafa Kemal ve arkadaşlarının öldürülmesi için çıkardığı 11 Nisan 1920 tarihli fetva şöyleydi. Okuyalım. Bu işleri yapan, yukarıda söylenmiş elebaşılar için çıkarılan yüksek emirlerden sonra, bunlar hala kötülüklerini inatla devam ettikleri takdirde, işledikleri kötülüklerden memleketi temizlemek ve kulları fenalıklardan kurtarmak dince yapılması gerekli olup, Allah'ın öldürün emri gereği öldürülmeleri şeriata uygun mudur? Beyan buyurulum. Cevap, Allah bilir ki olur. Dürrizade'nin bu idam fetvası Ankara müftüsü Börekçizade Rifat Efendi tarafından yanıtlanmış. Börekçizade, Mustafa Kemal ve arkadaşlarını desteklemiştir. Şu sözler Şeyh Said'indir. İman bir vakit şeriat hükümleri uygulanmamışsa ayaklanma caizdir. Aybars Ergun, İstiklal Mahkemeleri, Cilt 1-2, İzmir 1988, sayfa 312. Şeyh Said, din için kıyamın farz olduğunu, bir Türk öldürmenin 70 gavuru öldürmekten daha önemli olduğunu söylemiştir. Kubilay'ın başını kör testereyle kesen Derviş Mehmet'in, Nakşibendi tarikatına bağlı bir yobaz terörist olduğu da unutulmamalıdır. Allah adına cinayet işleyenlere her dinde rastlanır, her dinin bağnazları vardır. Bu dinler adına terör eylemlerine başvuranlar da bulunur. Bunlar nasıl yok sayılır? Laiklik, din duygularının ve dince kutsal sayılan kavramların siyasal amaçlarla kullanılmasına karşıdır. Böylece vicdan özgürlüğünün gereği gibi işlemesini de sağlar. Mezhep ayrımlarının kanlı çatışmalara dönüşmesini önleyen de laiklik ilkesidir. Laiklik ilkesi yok edilirse dinsel bağnazlık kısa sürede mezhep çatışmalarına yol açar. Körfez bunalımı sırasında istedikleri budur belki de. Bir mevlüt nedeniyle bir gazetenin sahibi ve yazı işleri müdürüyle aynı gazete çalışanlarının gözaltına alınmalarını basın ve vicdan özgürlükleriyle bağdaştırmanın olanağı yoktur. Nurcular bilindiği gibi önce DP'yi, sonra AP'yi desteklediler. Aynı destek şimdi DYP ile sürüyor. Bir mevlidin gizli kapaklı yanı yoktur. Bu mevlid okunurken dinsel konular dışına çıkıp ceza yasasının 163. maddesine giren propaganda yapılmışsa, böyle bir suç savı nedeniyle insanların gözaltına alınmalarını da demokratik hak ve özgürlüklerle bağdaştıramıyoruz. Nurculuk, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 20 Eylül 1965 gün ve 1965 3/313 sayılı kararı ile yasaklanmıştır. O günden bugüne Yargıtay, Ceza Genel Kurulu bu kararını değiştiren bir başka karar da almış değildir. O zaman sormak gerekir. Dince kutsal kavramlar 28 Ekim günü Kocatepe Camii'nde DYP yanlısı sunucular tarafından siyasal amaçlarla kullanıldı da ANAP yanlısı Nakşibendiler aynı suçu hiç işlemediler mi? Ve işlemiyorlar mı? Cumhuriyet 2 Kasım 1990 22. ayrımın sonu sayfa 278.